billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün yine Araf suresini anlama çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Araf suresinin 154. ayetinden başlıyoruz. Yine kısa bir giriş yapalım. Geçen, bundan önceki dersimizde Musa aleyhisselam Allah-u Teala'nın belirlediği bir yere 40 günlüğüne gitmiş. Orada bu 40 gün içerisinde Cenab-ı Hak ona kitap vermiş ve o sırada İsrailoğullarını büyük bir imtihandan geçirmişti. İmtihan da şu: Firavun'un zulmü altında ezilen, erkek çocukları doğuranın, kız çocukları sağ bırakılan, her türlü eziyet ve işkenceyi gören İsrailoğulları Firavun ve hanedanının boğulduğunu gözleriyle gördükten sonra Firavun'un bütün hazinelerine, bütün maddi imkanlarına konmuşlardı. O topraklar baştan başa onların eline geçmişti. Bu zenginlik onu şımartmıştı. İşte Allah-u Teala Alak suresinde buyurduğu gibi اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْقَى اَرْرَآهُ اسْتَغَنَى. İnsan kesinlikle sınırları aşar, kendini müstahni gördüğü zaman. Tabii çok az insan hariç. İşte onlar da artık bütün imkanlar elimize geçti dedikten sonra ilk işleri kendilerine o kadar zulmetmiş olan Firavun'un putunu, yani Apis putunu, altınlarla, kendi ellerine geçmiş altınlarla yapıp ona tapmak olmuş. Musa aleyhisselam döndüğü zaman bunların bu halini görünce fena halde sinirleniyor. Başlarında Harun aleyhisselam olmasına rağmen bu hale düşmüş olmaları onu fena halde rahatsız ediyor. Hatta Allah-u Teala'nın ona verdiği taşlar üzerine, levhalar üzerine yazılı olan o kitabı elinden atıyor o sinirle. Ve o sinirle kardeşi Harun aleyhisselam'ın saçını sakalını yoluyor. Şimdi bundan sonraki durumlarla ilgili ayetleri bugün okuyacağız. Burada Allah-u Teala şöyle diyor: وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبْ. Musa'nın gazabı gidince. Yani Musa'da fena halde bir sinirlenme oluyor. Bu şunu da gösteriyor. Demek ki bu sinirlenme halinde insan kendisine hakim olamaz. Yaptığı şeylerden de sorumluluğu şuuru ölçüsünde oluyor. O sıra Allah'ın verdiği kitabı atmış olmasına rağmen Cenab-ı Hak Musa aleyhisselam bundan dolayı suçlamıyor. Çünkü tutamayacak hale gelmiş, o şeyi bırakmış, o anda düşünemiyor yani yaptığı şeyi. Diyor ki ne zaman Musa'nın gazabı, kızgınlığı geçti, öfkesi dindi, o zaman ekadel elva, o ayetler yazılı olan levhaları aldı. Allah-u Teala'nın o Tur'da vermiş olduğu, o 40 günlük şeyde vermiş olduğu levhaları aldı. Ve fi nuskatiha huden ve rahmetun lillezine hum li rabbihim yerhabun. Onun bir nusasında şöyle bir şey yazılıydı: Rablerinden korkanlar için bu bir rehberdir. Ve bir rahmet ve ikramdır. Kimin için? Rablerinden korkanlar için. Şimdi biliyorsunuz Bakara suresinin ilk ayetlerinde de Allah ne diyor? Elif-i Lam-i kitap huden lil muttakin. Muttaki kendini yanlışlardan koruyan demektir. Kendini yanlışlardan koruyan ne demektir? Yanlış yapmaktan korkan kişi demektir. Aynı şey Musa Aleyhisselam'a verilen kitap içinde geçer. Evet. Vaktara Musa kavmehu 70 raculan limikatina. Musa Aleyhisselam Allahü Teala'nın belirlediği bir yere gelmeleri için kendi toplumun içerisinden 70 kişiyi seçti. Felemma ahadathumur racfetu kâle Rabbi, oraya gelince büyük bir sarsıntı oldu. Yani büyük bir deprem oldu orada. Tabi Musa Aleyhisselam diyor ki Allahü Teala imtihan ediyor. Yani şimdi şöyle dikkat ederseniz hayatın her tarafı imtihandır. Şimdi mesela Musa Aleyhisselam'ın hayatına bakın. Şeyde Firavun Musa o şeylerin sihirbazların yardımını istediği zaman Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ı sihirbazlara tam bir galip getirdi. Hatta sihirbazlar bile Firavun'un ölüm tehdidine rağmen imanda sebat etti, inandılar. Firavun'u kahrettiler. Firavun ailesinden de mümin bir insan çıktı. Şimdi bu olaya baktığınız zaman Musa Aleyhisselam çok başarılı olmuş görürsünüz. Fakat arkasından bakıyorsunuz ki Firavun bu defa tekrar eski dönemine geçmiş. İşte sizin erkeklerinizi öldüreceğim, kızlarını sağ bırakacağım, siz göreceksiniz, siz benim emrimdesiniz, kölesiniz falan filan diye konuşmalara başlıyor. Bakın, çok büyük bir başarı elde ettiğini düşüneceğiniz bir anda bakıyorsunuz ki yani insanların değerlendirmesi açısından baktığınız zaman hiçbir başarı göremezsiniz. Dolayısıyla bizim hayatımızda başarı kriterleri Allah'ın gösterdiği ölçüler olmalıdır. İnsanların gösterdiği ölçülere bakarsanız, yani dünyevi olarak düşünürseniz Musa Aleyhisselam başarmış değil ki. O kadar mucizeler gösterdi, şu bu falan. Firavun'un şey yaptı, zihni alt üst oldu, şu oldu, bu oldu ama sonuçta yine baskısını daha da artırma kararı aldı. İşte burada bu konulara da çok dikkat etmek lazım. İşte burada da bak işte şey Firavun ve ordusu gözleri önünde boğuluyor. Bütün malları, mülkleri bunlara kaldığı zaman dünyevi açıdan da çok büyük başarı elde ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ama bakıyorsunuz ki ilk fırsatta sizin mümin olarak kabul ettiğiniz insanlar ki başlarında Samiri, onların en bilgili kişileri olan Samiri bütün bunları yoldan çıkartmış. Biz biliyoruz ki Allahü Teala Tevbe suresinde اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم diyor mesela. Bunlar din adamlarını ve ilim adamlarını Allah ile aralarında Rabler edindiler. Yani ya da inne kethiren min el ahbar ve ruhban le yekunne envar el nasi bil batil ve yasudun an sebilillah. Din adamların ve bilim adamlarının çoğusu insanların mallarını batıl yollarla yer verir ve onları Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allahü Teala. Şimdi burada da Samiri saptırmış. Yani Musa Aleyhisselam zaten Allahü Teala Taala suresinde bak onları Samiri saptırdı deyince Musa Aleyhisselam iyice şaşırmıştı. Yani burada mesele şu, biz başarıyı Allahü Teala'nın koyduğu ölçülere şu göre şey yapacağız. Tamam işte Musa başardı şu bu. Hayır, hiçbir zaman demeyeceğiz. Şimdi burada da böyle ana tamam Allahü Teala'nın emriyle Musa Aleyhisselam 70 kişiyi seçiyor. Şey yerine gidiyor. Cenab-ı Hakk'ın belirlediği yere gidiyor. Orada büyük bir sarsıntı. Allah Allah. Tabii siz Musa Aleyhisselam yerinde olsanız ne dersiniz? Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak beni de mi batıracak dersiniz? Ve Musa Aleyhisselam da öyle demiş. Mesela Allah'ın nebileri de normal tepkilerine sıradan bir insan gibidir. Bak şimdi bunlar nasıl bir tepki gösteriyor? Velemmesikete şey وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيْكَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ. O sarsıntı şey yapınca korktu. Yani biz bunlar hep beraber batacağız diye korkuyor. Diyor ki قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّاَيَ. Eğer sen böyle bir tercihte bulunsaydın buraya gelmeden onları da batırırdın beni de. Burada niye batırıyorsun diye soruyor. Bakın işte Allahü Teala'nın bize örnek gösterdiği İbrahim Aleyhisselam da sorgulama yapıyor. Yani şimdi bu tüm müminler için sorgulamanın kapısını açıyor. Musa Aleyhisselam gibi bir insan Cenab-ı Hakk'a soruyor. İbrahim Aleyhisselam gibi bir insan ne diyordu Allah'a? Göster bize. Bana göster nasıl şeyleri yeniden diriltiyorsun. İnanmıyor musun? İnanıyorum ama tatmin olmak istiyorum. Bak şimdi. İşte şimdi şey de bakın bizi izleyen kardeşlerimiz de çok iyi bilsinler bu vesilelerle ve bunları bu ayetleri kullanın hocalara karşı. Şimdi hocalar sorgulanmayı asla sevmezler. Çünkü onların yetiştikleri tarz soru sormayı kafirlik sayan, soru sormayı ölüm sebebi sayan bir yapının şeyidir, ürünüdür bunlar.
Hocam mesela biliyorsunuz özellikle tarikatlarda Şeyh Efendi'ye ne, neden, niçin, niye diye sormayı bırakın. Bu zaten yasak. İçinizden ya belki de yanlış yapıyordur demek bile yasak. Bunu da geçtik. Mesela şey hocam İsmaila cemaatinin tarikatının lideri Mahmud Usta Osmanoğlu'nun İrşad-ül Müridin isimli kitabında şöyle yazıyor. Aklen ve şer'an yasak olduğunu haram işlediğini görse dahi itiraz etmeyecek. Kabahati kendi görüşünde arayacaktır.
Bunu tarikat kitapları söyler. Şeyhinin şarap içtiğini gören kişi süt içiyor diye kabul edecek diyor. Bunu yazıyorlar yani.
Bala dönüşür diyorlar hocam şuradan aşağı inerken.
Ya zaten buraya şey yaptığı zaman süte dönüşür, bala dönüşür diyorlar. O şey yapıyor. Yani her türlü pisliği sorgulamayı, hadi tarikatları anladık da medreselerde de sorgulamak
Kısmen daha
yasaktır.
ciddi problem doğuruyor hocam.
Ya mesela biz defalarca burada anlattık, tekrar anlatmakta fayda var. Biliyorsunuz bu Türkiye'de son zamanlarda Osmanlı'yı anlatan diziler var. Orada Ebu Suud, Şeyhülislam Ebu Suud çok methediliyor bazı sahnelerde. Ebu Suud'a bir talebesi soruyor. Bir soru soruyor, sorunun detayını inmeyeyim, şeyler sitemizde de bulunabilir. O diyor ki, bak diyor, sen bu sorduğun soruyla kafir oldun diyor. Tevbe etmezsen öldürülürsün. Yani içeriğine gireyim. Diyor ki işte Nebimizin bütün sözleri doğru mudur? Almamız gerekir mi? Bak işte Musa Aleyhisselam'ı da bak yanlış şeyler yaptığını Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Resulullah'ın Nebi sıfatıyla yanlışlar yaptığına dair ne kadar ayetler var. Ama öğrencinin soru sorması diyor ki bak bu sorduğun soru seni kafir yapar. Ya sen sorduğu soruya cevap versene. Tevbe etmezsen öldürürsün. Ama sorunun içeriği, sen Nebimizi hafife alıyorsun. Seni zındık yapar. Tevbe etsen de öldürüleceksin diyor. Şimdi bu yapıya göre oradan bir öğrenci kalsa da o çocuğun kellesini kesse o öğrenci asla sorumlu tutulmaz. Şimdi bu Allah'ın dini mi? Bizdeki eğitim sistemi böyle olduğu için, sorgulanmayan bir eğitim sisteminden insanlar geldiği için bugün sorgulamayı başlattınız mı herkes şaşırıp kalıyor. İşte bugün dikkat ederseniz İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde, liselerde, her yerde ve halk hocaları sorgulamaya başladıkları için bunlar dinsiz oldular diyorlar. Niye? Kendi sapık dinlerinden çıktıkları için bunlara dinsiz diyorlar. Bir düşünün bakalım. Sizin tavırlarınız mı Kur'an'a ters, bunların tavrı mı? Sizin kendi sapık dininizden çıkmışlarsa bunlara madalya takmak lazım. Doğru dini buldular mı, bulmadılar mı? Eğer araştırıyorsa Allah onu bulmayı nasip eder. Yani bugün sosyal medyada en çok tartışılan olaylardan birisi bu değil mi?
Talebelerin deist olması falan gibi.
Deist oluyor adam. Niye deist? Çünkü dinsiz diyemiyor. Allah'ın varlığına bildiğine inanıyor çocuk. Sorguluyor çocuklar. Çünkü soru sormak yasaktır. Yani şeyde gene birkaç kere anlatmıştım. İmam Hatip Okulu'nun eskiden bitirme imtihanları vardı. Son imtihanda kağıdı bıraktım ve teslim ettim jüriye. Jüri başkanı dışarı çıktı. Arkadaşlar imtihandan geçiyorlar ya. Dedi ki ya sen dedi kesin geçersin. Üniversiteyi de kesin kazanırsın. O zaman İmam Hatipler üniversiteyi almıyorlardı İmam Hatipleri. Ama bir şey soracağım sana. Buyurun hocam dedim. Bundan sonra kime soru soracaksın dedi. Kimi zor duruma? Çünkü benim sorularım onları perişan ediyordu. ediyordu. Hocam dedim, üniversitede de elbet buluruz soracak adam. Çünkü böyle bir şey yok. Böyle bir gelenek yok. Tamam mı? Dolayısıyla bak Allahü Teala bak Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a ne soruyor? Yani diyor ki ya Rabbi eğer tercihin buysa bizim buraya gelmemize gerek yoktu ki. Beni de bunları da batırırdın. Etühlikune bime faale süfehav minna. Şimdi bu sefih kişilerin, şu beyinsizlerin yaptığından dolayı bizi helak mı edeceksin? Bu tam bir sorgulama değil mi? Kimi sorguluyor? Allah'a sorguluyor. Bak, bak bunlar Allah'ın nebileri bize hep örnektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah bunları boşuna bize şey yapmıyor, anlatmıyor. Sorgulayacaksın. Sus, kafir olursun falan filan. Bu ne ya? Ne oluyor? Herkes münafık oluyor. Geçen de bir iş adamı geldi böyle hem Türkiye'de hem de yurt dışında iş yerleri olan. Diyor ki ben diyor çok uzun süre Muhammed Aleyhisselam'dan nefret ederdim. Çok önemli bir ailenin çocuğu, çok dindar sayılan bir ailenin çocuğu. Nefret ederdim. Çünkü diyor bana öyle bir Muhammed anlattılar ki çocukluğumda. Bu ne ya böyle? Uçan kaçan bir adam. Bu ne? Hiçbir sıkıntısı yok, hiç şeysi yok. Ne zaman diyor sizin derslerinizi dinledim. Bir anladım diyor. Yahu bu neymiş dedim. Öyle bir sevmeye başladım ki diyor Muhammed Aleyhisselam'ı. O sevgiyle diyor 60 tane surenin mealini böyle teker teker ezberledim. Hakikaten baktım söylüyor şu ayet, şu surenin şu ayet diye başlıyor. Eksiksiz okuyor. Bakın yani insanlara sorgulatmadığınız zaman ne hale geliyorlar. Zannediyorlar sorgulamazsa dindar olur. Sorgulamazsa senin karşına sustuğu zaman, çünkü sen o insanların sana hürmet göstermesini istiyorsun Allah'a değil. Allah'ın dini diye bir şey kalmamış ki. Ama Allah'ın dini zannedilerek bir şey yapı oluşturulmuş. Evet, devam ediyoruz. Evet. İn hiye illa fitnetük ya Rabbi. Bu senin imtihandan başka bir şey değil. Tabi o şey de imtihanı Cenab-ı Hakk'ın. İsrailoğullarını zengin yapması, şu bu, her şey imtihandır. Yani ben Ömer radıyallahu anh'ın bir sözünü hiç unutamıyorum. Şöyle diyor, o Müslümanlar çok zenginleşince diyor ki fakirliğe tahammül ettik ama zenginliğe tahammül edemedik. Şimdi birbirlerini yemeye başlıyor Müslümanlar. Birbirlerini öldürüyorlar biliyorsun. Bu senin bir fitnen. Yani senin bizi imtihana sokmandır. Fitne şeye derler. Böyle bir altının eritildiği şeye denir. Ne deniyor orada?
Pota.
Pota, potaya denir. O potada altının içerisine yabancı maddeler katılmış mı, katılmamış mı ortaya çıkarmak için şey yaparlar. İşte burada da insanın gerçek kimliğinin ortaya çıkması için Allahü Teala'nın soktuğu imtihana fitne deniyor Arap dili açısından. Tudillu biha men teşâ ve tehdi biha men teşâ. Ya Rabbi senin koyduğun tercihe göre, yani kuralları sen bilirsin. Senin koyduğun kurala göre sapık olmayı hak edeni sapık sayarsın. Yola gelmeyi hak eden de bu şekilde yoluna kabul edersin. Ente veliyyuna, sen bizim velimizsin. Fagfir lana varhamna ve ente hayrul gafirin. Ya Rabbi bizi bağışla, bize merhamet et. Sen hataları örtenlerin en hayırlısısın. Bağışlayanların en hayırlısısın. Şimdi bakın burada şimdi sende meal var değil mi? Şimdi bu mealin bir bu şey Diyanet mealinden bir okur musun? 155. ayet. Bir oku bakalım yani bugün insanların yani sorgulamayan Müslümanların ne hale geldiğinin bir belgesi olsun. Ben okuduğum için sormuyorum ha. Doğru meal vermediklerinden emin olduğum için soruyorum. Doğru meal verdiklerini asla düşünmüyorum. Hiçbir tefsirde doğru meal vermemiştir bu ayeti. Bir oku bakalım.
Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin.
Allah dilediğini saptırıp dilediğini doğruya getiriyorsa saptıran kim? Allah. Doğru yola getiren? İmtihan ne? İmtihan ne anlamı kaldı?
Çok anlamsız bir şey oluyor hocam. Niye imtihan ediyor ki?
O kısmı bir daha oku istersen.
Bu sırf senin imtihanındır. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin.
Peki ben imtihan, bak ben beyim, ben mesela bir üniversite hocası olarak imtihan yaptım öğrencileri. Dilediğimi sınıfta koydum, dilediğimi geçirdim. Bunun için mi imtihan yapılır?
He? Bu zulümdür hocam, imtihan değildir ki.
Bu Allah'a yakıştırılır
yani hiçbir mı? Açıdan mantıklı bir şey yok yani.
Allah'a yakıştırılır
mümkün
mı?
Mümkün değil.
Ama biliyorsunuz bu şae fiili Arap diline %100 ters anlamda. Yine tekrarda fayda var. Bu en son Medine ziyaretimde üniversite hocalarına, İslam Üniversitesi hocalarına, ki en iyi Arapça bilenler de bu organizasyonu o yapmıştı. Muhammed Yakup Türkistani yapmıştı. En iyi Arapça bilenlerindendir o. Hepsi öyle kabul ediyor. Onlara dedim ki, bir kelimenin kök anlamıyla şimdiki zaman ve dil geçmiş zaman, yani bir fiil anlamı arasında temel bir fark olur mu dedim. Kök anlamıyla şey, öyle yaptılar. Öyle şey mi oldu? Böyle bir soru olur mu dediler. Ya böyle çok hafife aldılar, tamam mı? Ya öyle şey mi olur dediler. Ya bu soruyu bize niye soruyorsun ki? Bu sorulmayacak basit bir soru. Yani 2 kere 2 4 değil midir demek gibi bir şey. Ve bunu bilmeyen mi var? Peki dedim, şae fiilinin kökü ne? Şimdi bunlar Arapçayı çok iyi bildikleri için doğru mana verdiler. Dediler ki kökü şeydir. Arapça bilmeselerdi meşiyet derlerdi. Yani harftan bir. Meşiyet kelimesi Arap dilinde yoktur ama sonradan sokuşturulmuştur. Yani ne Kur'an'da vardır, ne Resulullah'ın sözlerinde vardır, ne Arap şiirinde vardır. Araplarda da pek kullanılan bir şey değil. Ama kurala uygun bir şekilde oluşturulmuş bir şey. Mimli mastar, şae fiilinin mastarı yapılmış. Hangi sözlüğe bakarsanız görürsünüz. Hangi kitaba bakarsanız görürsünüz. Onlar meşiyet demediler Arapçayı çok iyi bildikleri için. Dediler ki şeydir. Peki şeyin anlamı nedir dedim. Mastar olarak anlamı ne? Bir şeyi var etmektir. Var etmek. Öyle mi? Tamam. O zaman şae fiilinin anlamı ne olur dedim. Böyle yapılır. Peki onların siz nasıl irade istemek manası veriyorsunuz dedim. Ben de daha şey yapar, böyle bir soru mu sorulur diğer adamlar? Vay dediler, Allah Allah, ya biz bu manayı nasıl veriyoruz dediler. Şaeye istemek manası veriyor. Peki kök anlamı bir şeyi var etmekse, şaede var. Allahü Teala hidayeti var eder, hidayeti erenin içinde sapıklığı var eder, sapıtan. Onun için şöyle işte, buna doğru mana veren tek kişi İmam Maturidi'dir. Yani eski bu ulema arasında elimize geçen kitaplarda. O tercih etme anlamını vermiş olabilir. Ama esas kelime anlamı İmam Maturidi Arap olmadığı için normaldir bu şey değil. Ama Arap mesela müfredatta şeyin Ragıb-ı İsfahani'nin bir şeyi var etme doğru anlamı verilmiştir. Şimdi bakın o anlam tamamen kaydırılıp bir şeyi isteme anlamı verdikleri için o ayetin anlamı bozulmuş. İstersen bir daha o kısmı oku.
Bu sırf senin imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısın dediler.
Bir şey var mı yani? Bir bağlantı var mı? Bakın burada ben hiç okumadan bunu oku dedim. Çünkü doğru mana vermelerine ihtimal yok. Dolayısıyla bugün Türkiye'ye gidin, Araplara gidin, dünyanın neresine gidin, hangi tefsir kitabını okursanız okuyun, sadece İmam Maturidi'ninki hariç, aynı manayı göreceksiniz. Çünkü o şeyden sonra, benim tespitlerim %100 değildi ama büyük bir ihtimalle bu Nizamiye medreseleri kurulduğu günden itibaren bu sistem ortaya konmuştur ve din bitirilmiştir. Ve Nizamiye medreseleri de bize böyle allanıp pullanılarak anlatılır. Ben talebeyken medresede şunu anlatırlardı bize. Nizamiye medreseleri kurulduğu zaman ulema toplanmış, ilmin cenaze namazını kılmışlar. Yani temsili bir şekilde. Öyle yani millete bir bilgi vermek için. İlim devletin egemenliğine girdi, artık bitti. Bundan sonra ilim yok. Onun için çok büyük bir ihtimalle bütün kitaplar ondan sonra değiştirilmiştir. Çok çok büyük bir ihtimalle. Bütün kitaplar değiştirilmiş. Nasıl olsa devletin kontrolünde ve bu hale gelmiştir. Bugün de biz dünyada her yerde görüyoruz. Devletin kontrolünde olduğumuz, sen dünyanın en büyük 2 kere 2 4 de devlet 5 de diyoruz, 5 demişse 5'tir. Herkes seni aptallıkla suçlar. 4 değil mi? Canım tamam ama biz senden başka alim yok mu demeye başlarlar. Evet. Ente veliyyuna, sen bizim velimizsin. Fağfir lana, bizi bağışla. Ya bu ne? Dilediğini saptırır, dilediğini saptırmazsan. Bizi de saptırma demesi gerekir. Bağışla dememesi lazım. Değil mi?
Yani bu dua yapmasına gerek yok.
Bu duanın bir anlamı var mı? Verhamna ve ente hayrul gafilin. Evet, bize merhamet etsen bağışlanan en hayırlısısın. Nasıl hayırlı olacak? Dilediğini saptıran, dilediğini yola getiren biri nasıl hayırlı olur ki? Kimi ne yapacağı belli değil. Bu yola girenler de, yani ben bunlara hakaret etmemek için kendimi gerçekten çok zor tutuyorum. Kitaplara Resulullah'ın ağzından şunu, yani Resulullah şu bu büyük iftirayı yaptırırlar. İşte mümin anasının rahmindeyken mümindir. Kafir anasının rahminde kafir. Anasının rahminde mümin söylene kadar kafirlik yapsa bile son anda mümin olarak cennete gider. Anasının rahminde kafirse son ana kadar en büyük cihadı yapsa bile şey yapar. Sonunda kafir olur, cehenneme gider. Yani böyle bir din işte. Bu dini kabul etmeyen gençlere de deist diyorlar. Ulan bir kendinize bir bakın ya. İşte bakın Diyanet'in meali. Hadi buyurun. Diyanet İşleri Başkanlığı'na defalarca, ya ben bu başkanlığa hakikaten hayret ediyorum. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı, ya siz bizi tanımayan birisi değilsiniz. Hep gayet iyi biliyorsunuz. Bu ilahiyat fakülteleri bizi tanımayan birisi değilsiniz. Allah rızası için sizde böyle katrilyonda bir Allah korkusu varsa eğer, bak buradan ilan ediyorum. Hem Diyanet hem ilahiyat fakültelerinin hocalarına, katrilyonda bir Allah korkusu varsa şu söylediklerimizden bir tanesine cevap verirsiniz ya. Tek yaptığınız şey dedikodularla sosyal medyada şurada burada böyle üstü kapalı olarak korka laflar söyleyip doğru yolu arayan gençleri de şey yapmak, ayıplamak. Başka bir şey var mı? Sen sosyal medyayı gayet iyi biliyorsun. Açıkça bizi tenkit eden birisini rastladın mı?
Yok hocam, yani tekstilsiz, imzasız, üstü kapalı, efendim birilerine yaptırılarak.
Hepsi biliyor ki söylediğimiz %100 doğru. İnsan azıcık Allah'tan korkar ya. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı söylüyorum, katrilyonda bir Allah korkusu varsa bunu devreye sokmanız lazım. Öyle o makam mevkilerle olmaz. Allah'ın huzurunda bu makamların, mevkilerin 5 paralık değeri yoktur. Allah'ın kitabına sarılın. Lütfen artık bu yanlış yolu bırakın ya. Bırakın yeter ya. Allah Allah.
Bir de hocam, işin garip tarafı, görevden ayrılıp emekliye falan gittikleri zaman memurlar birdenbire en büyük mücahit kesilip, ya İslam şöyle değil, Kur'an'dan bakmak lazım, şöyle bakmak lazım. Peki yıllarca neredeydiniz diye insanın sorası geliyor hocam.
Ya öyle yani şimdi. Allah'tan korkmadın mı her şeyden korkarsın. Allah'tan korktun mu dünyada senin korkacağın hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Eskiden şey yaparlardı, ben İstanbul müftülüğüne fetva verirken hiç bakmazdım. Ne Diyanet ne fetva veriyor, ne şu ne bu. Allah ne diyor ona bakardı. Diyanete sürekli şikayet ediyorlarmış. Bu adama niye müdahale etmiyorsunuz? Onlar da diyorlarmış ki onun arkası çok kuvvetli. Bana geliyor tabii ki. Ben Allah'a dayanıyorum. Evet. Bunu dediğim 80'li yıllar yani şey değil. Yani şu andaki Diyanet İşleri Başkanı o zaman zannedersem daha okulunu bile bitirmemişti. Öyle zannediyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim de. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bak devam ediyor. وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik yaz diyor. Bak güzellik yaz diyor. Kendilerine efendim kelamcı diyenler ne diyorlar? Sen kader konusunda çalıştın. Kişinin kaderi ne zaman yazılmış?
Daha ana rahmindeyken yiyeceği.
Ezelden. Ne ana rahmi ya? Ezelden yazılmış.
Ezelden. Ana rahminde melek gelip hepsini yazıyor. Yani, kafir öyle bir şey olacak.
Bazıları öyle. Peki öyleyse böyle bir ayet olur mu Kur'an-ı Kerim'de? وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ E şimdi bu birbirine zıt bu şeyler. Diyanetin meali. Vatandaşa diyorsun ki meali o adam bakacak akıllı bir insansa sorgulayan birisiyle ya bu nasıl Allah'ın kelamı olur diyecek. Demeyecek mi?
Diyorlar hocam.
Allah Allah. Mektup lena fi hazihi dünya hasene ya Rabbi bu dünyada bize güzellik yaz, bir güzellik yaz ve fil ahire ahirette de inna hudna ileyk biz sana yöneldik. Bak gale azabi usibu bihim usibu bihim men eşe. Azabım tercih ettiğim kişiye onu isabet ederim. Gerekli gördüğüm kişiye. Yani adamın yaptığı davranışlara göre işte Şafii'nin anlamı budur yani. Gerekli görmek, yaptığı davranışa göre yapmak. Çünkü Allahü Teala bir şeyi yaratmadan önce irade eder. O şey oluştuğu zaman ol der. Zaten bu imanın, küfrün oluşumu falan bunlar tabii çok uzun zaman alacak şeylerdir ama tercihi insan yapar. Tercih ettikten sonra Allahü Teala onaylar, o kişi de mümin olur. Tıpkı öğrencinin iyi bir not alması, öğretmenin onaylayıp sınıfını geçirmesi gibidir. Öğrenci ne kadar iyi not alırsa alsın, sınıf geçti diye onay verecek olan öğretmendir. Aynen onun gibidir yani. Ve rahmeti vesiat külle şeyin, rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Bak şimdi fehmi şuraya bak. Fese ektubuha, rahmetimi de yazacağım. لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Kendini yanlışlardan koruyanlar için. Şimdi bu kader anlayışına göre bu ne zaman yazılmış?
Ezelden yazılması gerekiyor ama burada sinle gelmiş. Yani yakın zamanda gelecek, hak edene yazacağım
gelecekte, diyor. Gelecek zamanda yazacağım diyor.
İstikbale işaret ediyor.
Ya bunlara göre ya bu ayetlerin
mazide ayette istikbal ediyor.
Tövbe estağfurullah. Ya bu bugün insanlara din diye anlattıklarının ne kelam ne fıkıh, ne tefsir. Bunların Kur'an, Allah'ın dinle bir alakası yok ya. Efendim işte ne kadar güzel. Ya kardeşim, sen bir teneke balın içerisine zehri koyarsan, o insanlar o balı yerken o zehrin farkına varmazlar ama o zehri vücutlarını alır ve kendilerini öldürürler. Sen şimdi o zehri yok sayıp o balı mı öne alacaksın? İşte insanları saptırmak isteyen bal ya ne? Bal değil mi? Bal. Götür, kontrol ettir, doğru. Ama içine işte bunları zehir olarak yerleştirmişsin. Hem de Kur'an mealine koymuşsunuz ya. Bak Allah-u Teala ilerisinde diyor. Arkasına dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir diye şey yaptınız. Ayete yanlış manalar verdiniz. Ve ben esas canımı sıkan o. Ya bunu yıllardır, yıllar yılıdır şey yapıyoruz. Ya şimdi Diyanet son bir meal çıkarmış. Ya Hayrettin Karaman'a 2002 miydi neyse öyle hatırlıyorum. Yanlış yaptıkları yanlışlarla ilgili bir rapor verdim. Bak şey ya bana şurada yanlış yapmışsın diyemedi ama hala tek kelimesini değiştirmediler ki bir ayette dünya kadar yanlış yapmışlar ya. Hala değiştirmediler. Yeni o mealini yapanlardan birisiyle de görüştüm. Aha dedi. Sen dediğin gibi yaparsak bu meali 25 seneye bir meal çıkaramayız. Ulan bari benim gösterdiklerimi değiştirin. Yok. Ya inandığı gibi değil gerçekten bunlar ya. Ya kime kulluk ediyor? Evet Diyanet'e soruyorum. Kimin kulusunuz? Bana söyleyin bakayım. Kimin kulusunuz? Allah'ın kuluysanız Allah'ın emrettiğini yaparsınız. Yoksa Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını asla veremezsiniz.
Hocam burada bir dipnot var ama zaten dipnottaki şeyleri siz izah ettiniz
Oku
şae
bakalım.
fiil ile alakalı.
Ne diyor?
Şae fiil kökü bir şeyi var etme anlamında
Ha, ben
olan
dedim
şeydir.
Diyanet'in mi dipnotu?
Yok yok
Ha,
bizim
sen
şeyin ama
oku tamam.
izah ettiniz hocam okuyayım ben
Tamam
yine de.
oku.
Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratır. Kamer 49, Ra'd 38. İmtihanla ilgili konular hayır ve şer diye ikiye ayrılmıştır. Enbiya suresi 35. ayet. Allah herkesin doğru yolda olmasını ister. Nisa suresi 26. ayet. Ama sadece gerekeni yapanları doğru yolda sayar. Allah kulunun her kararını takip eder. Uygulayabilmesi için gereken şartları yaratmadan önce kayda geçirir. Hem bu sırada hem de daha sonra yaptığının iyi mi yoksa kötü mü olduğunu kuluna ilham eder. Yola gelmek isteyenin içini İslam'a açar. Yoldan çıkmak isteyenin için de öyle bir de daraltır ki içini öyle bir daraltır ki yükseklere tırmanıyormuş gibi olur. En'am suresi 125. ayet. Bütün bu ayetlerde geçen şai fiilin öznesi Allah olursa koyduğu ölçüye göre yarattı. İnsan olursa koyduğu iki ölçüden birinin gereğini yaptığı anlamına gelir.
Tamam.
Böyle devam ediyor
Gayet
hocam.
güzel. Olsun. Bitir bitir.
Bitireyim hocam. Bu durumda şae fiili için en uygun anlam gerekeni yapmak olur. Bir ayet şöyledir. Gerekeni yapsaydı hepinizi tek bir toplum haline getirirdi. Ama Allah sapıklığın gereğini
Yok,
yapanı.
gerekeni Allah yapsaydı.
Gerekeni Allah yapsaydı hepinizi tek bir toplum haline getirirdi. Ama Allah sapıklığın gereğini yapanı sapık sayar, doğru yolda olmanın gereğini yapanı da yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan elbette sorumlu tutulacaksınız. İslam'a yanlış kader inancını yerleştirmek isteyenler büyük bir çarpıtma yaparak şae irade yani isteme ve dileme anlamı vermiş. Bu yanlış anlamı tefsirlere ve sözlüklere yerleştirerek birçok ayetin mealini bozmuşlardır. Yukarıdaki ayetin meali şöyle olmuştur. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Ama o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola eriştirir. Bütün yaptıklarınızdan elbette sorumlu tutulacaksınız. Bunu yapanlar Kur'an'ı çelişkili bir kitap gibi göstermeyi de başarmışlardır. Ayrıntılar için sitemizdeki ilgili yazıya bakabilirsiniz. Meşiyet, irade ve fıtrat isimli yazıya.
Tamam. Peki şu ayeti tamamlayalım. Ve rahmeti vesiat kulli şeyin fe seektubu ellezine yettekun ve yutune zekah ve ellezine hum bi ayatina yu'minun. Allahü Teala diyor ki rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Bunu kendilerini yanlışlardan koruyanlar için yazacağım. Yanlışlardan koruyan ve zekat veren. Kendini korumakla kalmıyor. Başkalarına da yardımcı oluyor. Zekat veriyor. Ve ayetlerimize de inanıp güvenen. Ya bu Kur'an-ı Kerim'dir deyip de ama şu ayet yok kardeşim güveneceksin. Güvenmeyen bir kişi inanmış sayılmaz. Peki inanıp güvenenler kimlerdir? Ellezine tebiun er-rasulen nebiyyel ummiyyellezî yecidûnehu mektûben indehum fit-tevrâti vel-incîl. Bunlar ellezine tebiun er-rasul en-nebi el-ümmi. Ümmi nebi olan bu resule uyanlar. Bak ümmi nebi olan bu resul. Bu resule uyan. Burada da çok büyük saptırmalar vardır. Nebi resul konusu öyle bir şey yapılmış ki yani öylesine saptırılmış ki ama mesela şöyle Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları resule o ümmi peygambere. Peygamber ne demek oluyor? Resul mü nebi mi? Her şey birbirine karıştırılmış. Halbuki nebilik bitmiştir. Muhammed Aleyhisselam son nebidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, mesela Ali İmran 81. ayete baktığımız zaman kendisine kitap ve hikmet verilmemiş bir tek nebi var, yoktur. Peki kendi kitabı kaç tane nebiye kitap verilmiş bunlar? Zaten nebilere kitap verilmez bunlara göre.
Her şey karışmış.
Rasullere verilir derler. Allah kaç tane ayette nebilere verdiğini söyler. Bir dünya kadar ayette. Ama bunların hiç Kur'an'la bir alakaları yok ki. Bunlara göre Rasul'e verilir. Nebi de önceki Rasul'ün kitabını devam ettirirmiş. Tövbe ya. Nebilik bitti, Rasul'lük devam ediyor. Allahü Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayette her topluma kendi diliyle Rasul gönderirim diyor. Peki Muhammed Aleyhisselam sadece Arap toplumunun, şimdi biraz sonra ayetleri okuyacağız. Gerçi bugünkü şeyde.
Mesela bu gelenekteki anlayışa göre Adem Aleyhisselam nebidir. Eğer her nebi kendinden önceki Resul'ün kitabıyla amel ediyorsa öyleyse Hazreti Adem hangi peygamberin, nebinin, Resul'ün kimse artık kimin kitabıyla amel ediyor?
Halbuki ayette çok açıkça ona da bir hidayet rehberi verildiği Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde açık bir şekilde belirtiliyor.
Çok ilginç hocam, her tarafı karıştırmışlar.
Her şey alt üst edilmiş. Allah-u Teala bütün nebilere kitap ve hikmet vermiş. Hikmeti bilen birisi var mı İslam aleminde? O hikmeti bütün nebiler ümmetlerine öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var? Neyse. Onu bizim cumartesi derslerimizi dinlerlerse orada görürler hikmet konusunu. Ya da sitemizde onunla ilgili yazılar var. وَالَّذِينَ تَبِعُونَ الرَّسُولُ Bu Resul'e اَنَّبِيَّ الْاُمِّيَّ اُمِّي yani Ümmül Kura, yani Mekkeli bu Nebi'ye uyanlar. Bu Nebi'nin Mekke'de çıkacağı Tevrat'ta da İncil'de de yazılı. Yani bu konuda bizim sitedeki yazılarda bunu pekala bulabilirsiniz. اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ O dipnota koymuş muyuz o Nebi'nin şeyden çıkaracağına dair?
Yok hocam, burada onu göremiyorum. Burada yok hocam, onu yerleştirelim.
Yani şimdi aklıma gelmedi, o şeyde vardır bu da. اَلَّذ۪ي يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Mesela ümmilikle ilgili yazıda olacak. Bu şeyde, neyse o derginin bir ümmilikle ilgili bir yazısı var, orada olacak bu. Neyse. Şimdi bu ümmi şeye uyan, bu ümmi nebi olan, yani Mekkeli nebi olan Resul'e, Ümmül Kur'an'a nebi olan bu Resul'e uyanlar ki onu kendi yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı bulacaklardır. Onunla ilgili bütün şeyler o ümmilik yazısında var. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ O bunlara marufu emreder, münkerden onları, yani iyi ve güzel şeyleri emreder bu nebi. Resul, nebi olan Resul. Kötü, çirkin şeylerden onları yasaklar. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ Temiz ve leziz olan şeyleri onlara helal kılar. Pis şeyleri de haram kılar. وَيَضَوْ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ Onların üzerindeki ısır yükünü de kaldırır. وَلَعَلَلَّتِكَانَتْ عَلَيْهِمْ Üzerlerindeki o şeyleri de, kelepçeleri de, bağları da kaldırır. Şimdi burada Yahudiler ve Hristiyanların üzerlerinde ısır yükü vardır. Isır ne demek? Bakalım burada ne demek? Isır'a ne anlatmış? Üzerlerinde ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Vallahi bu ısır yüküne doğru mana veren bir tefsir ben şu ana kadar rastlayamadım. Allah'a şükür ki Kur'an-ı Kerim var da bunları yakalayabiliyoruz.
Şöyle bir dipnot düşünmüş hocam o mealde. Ayetteki ağır yük ve zincir ifadeleri mecazi olup ağır mükellefiyetler ağır teklife anlamına gelir. Yani tövbe, haram helaller. Haram
tövbe,
helaller.
Tövbe. Peki şimdi bir daha oku orayı.
Bakın diyor ki hocam. Ayetteki ağır yük ve zincir ifadeleri mecazi olup bir kere ayeti öldürüyor burada. Ağır mükellefiyetler ağır teklifler anlamını ifade eder.
Neymiş ağır mükellefiyet, ağır teklif?
Yani hocam herhalde burada haramlardan, herhalde orası da açı bırakıyor.
Halbuki ısır çok sayıda ayette, orada dipnot var mı ısırla ilgili, onu oku.
Bir tane
var
hocam. Tamam. Bu önceki ümmetlere yüklenen gelecek nebiye inanma ve ona destek olma sorumluluğudur. Bakara suresi 286. Yani bu kadar hocam. Kısa bir dipnot düşünmüş.
O sorumluluk bizde yok. Onunla ilgili zaten gene çok ayrıntılı şeyler vardır.
Hocam ama burada yapılan açıklamaya göre o zaman şöyle bir mana ortaya çıkıyor. Burada eğer ısır kelimesi haramlar, helaller ağır yüklerse bize ısır yükleme demek, bize hiçbir haram, hiçbir helal belirleme demek. O anlamına
çok,
geliyor.
Çok kötü bir şey. Neyse. Onlar diyecek ki onu kastetmedik diyecekler ama
hocam, o kadar ne olduğunu bilmezler ki. Yani, ne olduğu da belli değil. Mecazi demiş, bırakmış burada. Anlam vermemiş ki. Mecaz demiş, bırakmış.
Halbuki bir şey de ısır şeyde bu Ali İmran 81. ayette herkesin anlayacağı şekilde Cenab-ı Hak tarafından bize anlatılıyor. Bak diyor ki Allah-u Teala nebilerden söz aldık diyor. Söz aldığımız zaman nebilerden, bak rasullerden değil. Çünkü her nebi rasuldür. Rasul olmayan nebi yoktur ama bu kendilerini alim zannedenler bunun tam zıttını söylemişlerdir. Tam zıttını söylemişler. Bakın yani lütfen tekrar ediyorum, gençlere laf söylemeyin. Önce siz bir Müslüman olun, ondan sonra öbürleriyle ilgili konuşun. Şimdi bunu da hakaret gibi düşünmeyin. Şu ayet kelimeye bakın. Bu ayet, şu anda okuduğum ayet, sizin bilgilerinizi alt üst ediyor mu, etmiyor mu? Ben şeyde Katar'dan üniversitede öğretim üyesi olan bir arkadaş, ikide bir bana telefon açar, konuşurduk. Bir şey yaptı, Nebiler mesela, şu ayeti bir oku dedim, bir okudum ona. O gün bugün benimle telefonu kesti. Kaç tane dedim kitap inmiş? Dedi 4 tane. Peki dedim, şimdi şu ayeti okuyorum. Ona okudum tabii. Onlarla konuşmak kolay. Arapça sıkıntı sormadığı için. Ve idekadallahu mithaqan nebiyyin. Allah nebilerden kesilsiniz. Lema ateytikum min kitabim ve hikme. Size bir kitap ve hikmet verirsem. Kime veriyormuş bunu? Nebilere. Değil mi? Bütün nebilere. Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Bunu kabul eden bir tane şey, keram kitabı var mı?
Yok hocam. 4 deyip bırakıyorlar.
Peki Allah, bak Allah verdim diyor. Kitap vermem. Sadece hikmeti bilen bir tane kelam kitabı var mı? Yok. Ve bir de bunlar tekrar ediyorum. Bir de laf ediyorlar millete ya. Tövbe estağfurullah. Thümme câekum rasûlun musaddikun limâ ma'akum. Yanınızda bundan tasdik eden bir rasul gelirse. Tasdik konusu şey var mıdır İslam'da?
Yok hocam, yani tasdik.
İlk geldiği şekliyle tasdikmiş. Tövbe estağfurullah. Sizinle, sizin yanınızda olanı tasdik eden dönüyor. Evet. Ne tu'minun nebihi ve le tansurun. Ona kesinlikle inanacak ve yardımcı olacaksınız. Gale akrartum. Bunu kabul ettiniz mi? Akrartum ala darikum mısri. Bu ağır yükü aldınız mı? Ağır yük nedir? Ne olur buraya göre?
Kendine verilen
gelecek
kitap.
Nebiye inan, gelecek nebiye inanmıyor. Başka bir şey olmaz ki. Tasdik eden şey oldu mu? Ya bu Kur'an-ı Kerim'de ayetler olmasa biz bu kelimeleri ne sözlüklerden bulabileceğiz, ne tefsirlerden ya. Bir acayip bir şey. Gâle akrarına, tamam kabul ettik dediler. Gâle feşhedü ene mâkûm ne şahidin. Şahit olun, ben de sizinle beraber şahittirim. Peki arkadaşlar, femen tevelle ba'de delke. Mesela bundan yüz çevirelim. Peki bütün nebilere kitap verildiğini kabul etmeyen insanlar, ısrı bilmeyen insanlar, efendim Kur'an-ı Kerim'in tasdikle gitmesi gerektiğini o diğer din mensuplarına bilmeyenler, kendilerini nasıl tanımlayacaklar? Bir de İslam alemi diyecekler, alimi diyecekler bunlar kendilerine. Kim yüz çevirirse feulâikumul fâsikûn. Onlar yoldan çıkmışlardır diyor Allah. Ben Allah'ın sözünden dolayı bunu söylüyorum. Mesela herhangi bir kimseye hakaret diye bir şey söz konusu değil. Evet. Evet, şimdi şey yapıyorum, şu ayeti bir şey yapalım. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَوُ النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ. Ona inanan, mesela diyor ki onlara güzel şeyleri helal, kötü şeyleri haram kılar. Neyle? Rasul sıfatıyla. Nebi sıfatıyla değil bak. Nebi olan Rasul dedi. Rasul nedir? Ve mâle Rasul ile bela. Rasulün görevi tebliğ etmektir. Kendine ne isteniyorsa onu söylemektir. Şimdi burada ulema ittifak eder. Muhammed Aleyhisselam'ın helal haram kılma yetkisi var. Tövbe ya Rabbi, sana sığınırım. Peki o zaman Tahrim suresi boşuna mı indi? لِمَ تُحَرِّمُ مَا حَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ يَا اَيُّهَا النَّب۪ي diye başlıyor. Ey Nebi! Niye Allah'ın sana helal kıldıklarını haram kılıyor? Ya Rabbi, sen bana yetki vermiştin demez mi? Ya ben anlamıyorum ya. Ulan siz bu ayetleri görmüyor musunuz ya Allah aşkına ya? Tövbe estağfurullah. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَوُ النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ. Kim ona inanır? Ona destek verir, ona yardımcı olur. Ve onunla birlikte inen nura, nedir? Kur'an'a inanır. İse, اُلَٰيكَ اُمُّ الْمُفْلِحُونَ. İşte umduklarına kavuşacak olanlar onlardır. Peki Allah yardımcı olsun. Sen şimdi şey yapacakların varsa dinleyelim. Yoksa dersimizi burada bitirelim.
Tamam. Cümleyle söyleyelim. Hocam, ümmi demişiz. Allah'ın kitabının içeriğini bilmeyen kimseler, maruf burada Kur'an'a uygun olduğu bilinen davranışlar. Maruf emreder derken Kur'an-ı Kerim uygun olduğu davranışları, uygun davranışları. Münker marufun zıddıdır. Ne olduğu belli olmayan, fıtrata ve Kur'an'a uymayan uygunsuz anlamlara gelir. Biraz önceki ısırla ilgili şey var. Bu kadar hocam.
Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir dahaki derslerde bu ayetleri anlamaya devam ederiz. Allah-u Teala doğru anlamayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.